Ayrım 11. Ulrike Meinhof. Üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prince. Sayfa 87. Ulrike'ye yoldaş olarak değer veren K2R lakaplı Klaus Rainer Rölde giderek çekici bulmaya başlamıştı onu. Bir defasında geceyi aynı otel odasında geçirmek zorunda kalmışlar, üzerinde bol kazak ve dizi çıkmış pantolon olan Ulrike, yoldaşın çekici bir kadın, hatta kusursuz güzel bir kadın olduğunu şaşırarak keşfetmişti. Uzman gözüyle ince bacaklarını, klasik boynunu, biçimli kalçalarını ve şaşırtıcı tenini fark etti. Ancak bu bedensel özellikler ona göründüğü kadarıyla fazlasıyla ciddi ve haz düşmanı bu kadına karşı duyduğu antipatiyi aşması için yeterli değildi. Fakat Ulrike'nin konkret grubu içinde flört ettiği ve armağanlar aldığı kadınları açıkça kıskanması gururunu okşuyordu. Röl, kadın olarak da fark edilmek isteyen Ulrike'nin üzerindeki etkisinin farkındaydı. Doğu Berlin'deki konspiratif buluşmalarından birine onu da götürme kararı alırken niyeti elbette onu etkilemekti. Arabayla Batı Berlin'e, oradan da elektrikli trenle kentin doğusuna geçtiler. Her yer akaryakıt olarak kullanılan minol kokuyordu. Ulrike'ye yeraltı yaşamının ABC'sini öğretmek için bu fırsattan yararlanan Röll, adeta bir polisiye film ya da roman kahramanı gibi davranıyordu. Olası takipçileri ekmek için son anda bir elektrikli trene atladılar. Kalabalık içinde dikkat çekmeksizin nasıl kaybolunabileceğini göstermek için girdikleri Alexanderplatz'taki alışveriş merkezlerinin bir hayli boş olması sorun yaratmış, hızla bir başka ulaşım aracına binmek olan bir sonraki derste taksi duraklarında sıra olduğundan başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Sonuçta planlanan buluşma gerçekleşti. Sözleşilen yerde tam saatinde yanlarına gelen gri paltolu, dikkat çekmeyen biri tarafından partinin iki adamının onları beklediği bir odaya götürülen Röll ve Meinhof, işçi köylü devletinin oldukça sıradan temsilcileri olan bu adamların Batı Alman emperyalizmi ve barışın teminatı komünizm hakkında iyi öğrenilmiş derslerini konferans verir gibi döktürmelerini uysalca dinlemişlerdi. Çünkü ikisi de bu insanların anne babaları komünist oldukları için Gestapo'nun zindanlarında ve toplama kamplarında işkence görmüş, katledilmiş olmasına rağmen özgürlük ve adalet için mücadeleyi yürütme azmini önemsiyorlardı. Doğu Berlin'deki buluşmanın bir amacı da Ulrike Meinhof'un siyasal güvenirliğini sınamaktı. Sınav oldukça iyi geçmişti. Doğu Alman yoldaşlar genç kadının zekasına ve Doğu-Batı barışı ve anlaşması için sergilediği uzlaşmaz tavra hayran kalmışlar, Meinhof'un siyasal geleceğinin çok parlak olduğunu söylemişlerdi. Kendisinden beklenenleri yerine getirerek KPD'ye giren Meinhof, kısa sürede konkrete de belirleyici oldu. 1959 yazında dergi en düşük noktasında bulunuyordu. Redaksiyonun siyasi angajmanı nedeniyle işler ihmal edilmiş, satış rakamları hızla düşmüştü. Bunun üzerine dergiye yeni bir genel müdür tayin edildi ve görevler yeniden paylaştırıldı. Öğrenci gazetesi Konkret'i bir kültür ve siyaset dergisine dönüştürmek amaçlanıyordu. Ulrike Meinhof siyasi bölümde çalışacaktı. Ekim 1959'da Sovyet Başbakanı Nikita Kruşçev'in ABD gezisini yorumladığı Barış Tarih Yapıyor başlıklı ilk makalesi yayınlandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Kruşçev, kontrollü bir genel silahsızlanma önermişti. Meinhof bunu belirleyici bir dönüm noktası, aklın ve insanlığın zaferi olarak görüyor, buna karşılık Adenauer hükümetini uyuyakalıp gelişmeleri kaçırmak ve izledikleri politikayla ebediyen düne ait olduklarını kanıtlamakla itham ediyordu. Konkrete gazetecilik yapması, Ulrike Meinhof'un gelecek rotasının kesin olarak çizildiği anlamına gelmiyordu. Hala üniversite öğrencisiydi ve öğretmen olma planlarından henüz vazgeçmemişti. En azından öğrenimini bir doktora teziyle bitirmek istiyordu, konusunda bulmuştu. Babası, Jena'da müze müdürüyken rastladığı 17. yüzyılda yaşamış Weigel adında bir pedagog hakkında çalışma yapmak istediği için 1959 kışında Jena'ya taşındı. Sonraki yılın ilkbaharına kadar arşivleri araştırdı ve bulduğu materyali değerlendirdi. Sonra niyetinden vazgeçip Hamburg'a geri döndü. Bu karara neyin yol açtığı net değil. Bulduğu belgeler yetersiz kalmış olabilir. Kendisine ihtiyaç duyulduğu için yoldaşları tarafından Batı'ya geri çağrılmış olması da mümkündür. Belki de yokluğunda Hessen'li bir kuaförle gönül eğlendiren rolün yakınında bulunmak ya da Renate Rimek'e yardımcı olmak istemiştir. Renate Rimek, siyasi angajmanı nedeniyle büyük baskı altındaydı. Deutsche Zeitung'da Profesör Rimek, Marx'ı soruyor başlığıyla yayınlanan bir makalede devlet sınavında Marx'la ilgili soru sormakla suçlanmıştı. Zaten bir yıl önce Leipzig Üniversitesi'nin 400. yıl kutlamalarına çağrılmış, çok sayıda Alman profesörün aksine daveti kabul edince şüpheli duruma düşmüştü. 1960'ta başkanı CDU milletvekili Rainer Barzel olan Özgürlüğü Kurtarın Komitesi tarafından komünist kültür çalışması yapmakla itham edilen yaklaşık 500 kişinin adının bulunduğu bir kızıl kitap yayınlandı. Max Born, Otto Dix, Martin Niemöller, Karl Orff, Erich Kästner, Louis Trenker, Wolfgang Köppen ve Ernst Rowohlt gibi sanatçıların ve bilim insanlarının yanı sıra Renate Rimek de bu seçkin çevreye dahil edilmişti. Nordrhein-Westfalia Kültür Bakanı Werner Schütz, Renate Rimek'in siyasal ününü memurluk statüsüyle bağdaşmaz görüyordu. 1960 Temmuz'unda Rimek'in sınavlara girmesi yasaklandı. Bu yasağa çok öfkelenen Wuppertal'li yüzlerce öğrenci Düsseldorf'a gidip Kültür Bakanlığı'nın merdivenlerinde oturma eylemi yaptı. Öğrenciler ellerinde memur itaatkarlığının sınırları var veya öğrenciler Bayan Profesör Rimek'in haklarının iadesini talep ediyor gibi sloganlar yazılı pankart ve dövizler taşıyorlardı. Ulrike Meinhof da üzerine düşeni yaparak konkrete Rimek olayı hakkında bir makale kaleme aldı. Birçok arkadaşı ve tanıdığı gibi o da Rimek'in hükümetin silahlanma politikasına karşı gerçek bir alternatif oluşturacak yeni bir partinin kuruluşuna katılması için ısrar etmekteydi. Nihayet ikna olan Renate Rimek bu yeni partinin kuruluşuna ilişkin bir çağrı yayınladı. Yeni siyasal oluşumun adı DFU. Alman Barış Birliği olacaktı. Aralık 1960'ta kurulan partinin yönetim kuruluna Renate Rimek ile iki erkek seçildi. Bu tutum Renate Rimek'in amirlerinin tahammül sınırlarını aşmıştı. Hakkında disiplin davası açılabilecekti. İşlerin o noktaya varmasını istemeyen Renate Rimek görevini bıraktı ve devlet hizmetinden azledilmesini rica etti. Böylece finansal güvenceden ve emeklilik hakkından da feragat etmiş oluyordu. Renate Rimek bu radikal adımı attığında 13 Eylül 1960'ta Hamburg'daki bir meyhanede gizlice nişanlanan manevi kızı Ulrike Meinhof ile Klaus Rainer Röhl evlenmişlerdi. Peki bu evlilik nasıl gerçekleşmiş olabilir? Öyle anlaşılıyor ki itici güç Ulrike Meinhof'tu. Röhl'ün eğri dudaklarının dikkat çektiği maskeyi andıran kibirli yüzü sadece dış görünüşten ibaret olduğundan o maskenin arkasında çok farklı bir Röhl'ün aslında kendisine benzeyen, idealist, dürüst, gerçek ve adalet için doğal bir içgüdüye sahip özel birinin gizlendiğinden kesinlikle emindi. Bu kadar farklı iki insanın bir araya gelebileceğine inanamayan arkadaşlarına Ulrike, sık sık kalite kaliteyi tanır diye yanıt veriyordu. Klaus Rainer Röhl ise ciddi, dürüst Ulrike'nin içinde başka bir Ulrike'yi, güzel ve şehvetli bir kadını keşfettiğine inanıyordu. Ona Ricky Baby diyordu artık. Röhl daha sonra Ulrike Meinhof ile ilişkisi hakkında Yoldaş adlı bir kitap yazdı. Ulrike Meinhof hapisteyken ölümünden 2 yıl önce yayınlanan gerçek olay ve kişileri deşifre etmenin zor olmadığı bir tür biyografik romandı bu. Romanın Meinhof'u anlattığı kadın kahramanına Katharina Holt, aslında kendisi olan erkek kahramanına ise Michael Luft adını vermişti. Kitapta Michael Luft, Katharina'yı başka bir kadın haline getirmeye çalışır. saçlarını uzatması, kısa etekler giymesi için onu cesaretlendirir, solgun yüzünün canlılık kazanması için sigarayı azaltmasını, daha çok uyumasını ister. Michael, Katarina'nın tutucu ve demode sütyenini görmeye de katlanamamaktadır. Günün birinde onu hem çocuksu hem de ahlaksızca gösterecek Baby Doll marka neredeyse tamamen saydam iç çamaşırlar alır. Ancak Katarina bu hediyeye sevinemez. Bu tutum onu güzel ve çekici hale getirmek isteyen Michael'ı çok kırmıştır. Michael'ın kendisi ise hemen hemen hiç değişmez. Aynı eskisi gibi başka kadınlarla vukuatlarına devam eder. Katarina için bunlar penis peşinde koşan kızlardır. O bir kez Michael'ı seçmiştir ve inatla ona sadık kalır. Kadınlarla gönül eğlendirdikten sonra gece geç vakit eve döndüğünde Katarina'yı çoğunlukla odasında beklerken ya da kapısının önünde yatarken bulur. Sık sık sevişirler. Siyasal olarak da iyi anlaşıyorlardır. Fakat Michael bir şeyin eksik olduğu duygusundan kurtulamaz bir türlü. Eksik olan o ara parçanın aşk olduğuna inanmaktadır Michael. Ulrike'nin yeni nişanlısını manevi annesinin de onayladığı görülüyor. Böylece Remain Partisi DFU ile Rölün gazetesi Konkret arasında sıkı bir ilişki gelişmiş oluyordu. Reinhard Opitz yeni kurulmuş olan partinin basın şefi olmuş, Röl ise seçim kampanyasını harekete geçirme görevini üstlenmişti. Yazın her yerde DFU'nun reklam afişleri vardı. Sağ tarafta Renate Remain kararlı yüzü görülüyor, üzerinde Albert Schweitzer'ın ruhuna uygun yazıyordu. Sol yarıda ise Schweitzer'ın kendisi vardı. İşaret parmağı havada uyarıyordu. Fotoğrafın altında tarafsız ve nükleer silahlardan arınmış cümlesi vardı. Renate Remain kocaman yüzü haber dergisi Der Spiegel'in baş sayfasında süslemişti. DFU ve Rimek hakkındaki yazı şöyle başlıyordu. Biraz erkeksi, biraz alımlı, hayat dolu bekar bir bayan, Bonn'un sönük seçim kampanyasına canlılık getirdi. Yazıda Ulrike Meinhof'tan da söz ediliyordu. Ufaklığın manevi annesi tarafından bugün Hamburg'daki aşırı solcu öğrenci gazetesi Konkret'in şef redaktörlüğünü yapacak kadar iyi eğitildiği ifade ediliyordu. Görünüşe göre DFU'nun %5'lik barajı aşma şansı hiç de az değildi. Hükümet partilerinin ise büyük kayıplar verecekleri tahmin ediliyordu. Ancak 13 Ağustos 1961'de Doğu Alman Halk Polisi ve Ulusal Halk Ordusu Berlin'in Sovyet bölgesiyle Batı Berlin arasındaki sınıra Doğu'nun propaganda dilinde antifaşist koruma duvarı denilen Berlin duvarını inşa etmeye başlayınca tarafsız ve nükleer silahlardan arınmış sloganıyla artık Batı Almanya'da seçim kazanmak imkansızlaşmıştı. 17 Eylül 1961'de yapılan 4. parlamento seçimlerinde CDU-CSU oyların %45,3'ü, SPD 36,2'sini aldı. DFU ancak %2,2'ye ulaşabilmişti. 27 Aralık 1961'de Ulrike Meinhof ile Klaus Rainer Röhl evlendiler. Ulrike Meinhof, bu adımı atmayı göze alıp almaması gerektiğini manevi annesine sormuş, eğer Röhl ile evlenirse sık sık her iki gözünde kapatması gerekeceği yanıtını almıştı. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum demişti Ulrike. Bütün uçarı düşüncelere ebediyen veda etmeye söz veren Röhl, Martin Niemöller'in rahip olarak vaaz vereceği, kilise korosunun şarkılar söyleyeceği, çok sayıda konuğun davet edildiği büyük, tantanalı bir kilise düğünü planlamıştı. Ulrike Meinhof, böyle şeylerin şakası olmadığını söyleyerek reddedince nikah dairesinde evlendiler, ardından da küçük bir parti verildi. Genç çift balayı için İtalya'ya, Viareggio yakınlarındaki Ronchi'ye gitti. Röhl'ün anlattığına göre Ulrike burada kendisini daha önce olmadığı kadar iyi hissetmişti. İtalyan erkeklerinin bakışlarının tadını çıkarmış ve gururla kocasının dünyanın en iyi erkeği olduğunu ilan etmişti. Denizde çıplak yüzüyor ve coşkuyla haykırıyordu. Io sono felice. O'yu iyice uzatarak o kadar mutluyum ki. İtalya'daki bu tatil esnasında Ulrike'nin hamile olduğunu da öğrenmişlerdi. 11. ayrımın sonu. Sayfa 94.